Orta Doğu'nun en güzel ve bahtsız şehri, Beyrut. Lübnan söz konusu olduğunda sıradan bir sohbette, bir haberde ya da akademik bir metinde görülmesi muhtemel kalıplar bellidir. Nuh'un gemisi, mezhepçi toplum, iç savaşlar ülkesi, büyük güçlerin oyun sahası, Orta Doğu'nun laboratuvarı gibi kelimeler akla gelir. Fakat 1950'lerin Lübnan'ı için bu başlıklar fazla karamsar kaçabilirdi. Hadi gelin biraz Lübnan'dan konuşalım. Enab Beledi ile yürüttüğümüz sınır etkisi programından sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Kader.
Enab Beledi Podcast.
Çok kızıyorlar. Niye geldiler? Niye vatanların, niye savaşmıyorlar diye. Savaşa inanmıyorsa, savaşan ve savaşın karşısındaki kişiler gibi düşünmüyorsa o zaman ne için savaşacak? Lokmamızı bölüşmek zorunda kalıyoruz.
Dilini, kültürünü, aileni, arkadaşlarını, alışkanlıklarını, her şeyi sıfırdan başlıyoruz.
Beyrut'tan başlayalım. Orta Doğu'nun Paris'inden. Başladığımızda bahtsız şehir dedik. Çünkü son zamanlarda yine iç savaşlarla ve karışıklıklarla gündeme geliyor. Bir dönem Orta Doğu'nun Paris'i olarak anılan bir şehirdi aslında Beyrut. Peki bu Paris nasıl savaşların ve yıkımın şehri oldu? Gelin bugün Lübnan'da kısa bir tarih yolculuğu yapıp Lübnan'ı anlamaya çalışalım. Lübnan deyince Beyrut gelir akıllara ve gerçekten de hak eder hatırlarda kalmayı. Tarih boyunca kelimenin tam anlamıyla medeniyetlerin beşiği oldu. Ne? Lübnan mı? Medeniyetin beşiği mi? Evet, Lübnan. Medeniyetin beşiğiydi. Şehrin gerçek bir bölgesel metropole dönüşme süreci ta 19. yüzyıllara dayanıyor. Tabii bu metropolleşmenin en önemli sebebi İngiltere ve Fransa başta olmak üzere Batı ile ticaretin daha önce hiç görülmemiş ölçülere ulaşmasıydı. Bu Avrupa ile artan ekonomik entegrasyon Beyrut'u önemli bir liman kenti haline getirmişti. Nüfusu birden yükselen Beyrut sadece nüfusun yükselmesiyle kalmadı. Batı modernitesini de beraberinde getirdi. Avrupa'yı kent meydanları, bankalar, okullar, oteller, hastaneler, üniversiteler, yayın evleri, dergiler, gazeteler, modern kafeler. Bu dönemde Beyrut Osmanlı Devleti'nin de dikkatini çekti. 1941 yılında Beyrut, Sidon eyaletinin başkenti oldu. 1888 yılında bu sefer kent kendi adını taşıyan bir eyaletin başkenti oldu. Ve 1964'te oluşturulan Suriye velayetinden ayrıldı. Hatta şehrin büyümesiyle paralel olarak Avrupalı ülkeler de diplomatik misyonunu Beyrut'a taşıdı. Beyrut'un 19. yüzyılda en önemli üstlendiği rollerden birisi de Osmanlı'ya karşı gelişen Arap milliyetçiliği akımının merkezlerinden birisi olmasıydı. Arap milliyetçiliğinin Osmanlı'dan kurtulma hayali 1. Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleşse de tek bir devlet altında birleşemedi. Tam bağımsızlık hayali yarım kaldı. Arabistan hariç Arap bölgeler İngiltere veya Fransa yarı sömürgesi oldu. Beyrut'ta savaştan sonra Büyük Lübnan kentinin başkenti olarak Fransız mandası altına girdi. Büyük Lübnan Devleti sonralarda Lübnan Cumhuriyeti oldu. Daha sonra da Fransa'dan tam bağımsızlığını aldı. Bağımsızlığın ardından Lübnan'ın mezhepsel dengelere dayalı siyasal sistemi nispeten istikrarlı bir işleyiş gösterirken ülke, ticaret, bankacılık ve turizm sektörleri sayesinde iktisadi bir canlanma yaşadı. İşte bu yıllarda Orta Doğu'nun Paris'iydi Beyrut. Peki Orta Doğu'ya bir baktığımızda Beyrut niye altın gibi parladı? Neyi vardı da diğer Arap ülkeleri yapamadı Beyrut yaptı? Mısır, Irak, Suriye, Libya gibi Arap ülkelerinde de 19. yüzyıl boyunca Avrupa ile yapılan ticaretten zenginleşen tüccar sınıfı vardı elbette. Ancak 1950 yıllarda birbiri ardına yapılan askeri darbelerle bu ülkelerde askeri kökenliler güçlenirken varlıklı tüccar kesimler siyasi gücünü kaybetti. Biliyorsunuz kim yönetir? Ya parası olan ya da gücü olan. Neyse devam edelim. Lübnan diğer komşuları gibi askeri darbeler yaşamadı. İşte bu yüzden de 19. yüzyılın varlıklı aileleri siyasi güçlerini korumaya devam etti. Diğer bir deyişle Lübnan Tüccarlar Cumhuriyeti'ydi ve askeri darbe görmediği için öyle de kaldı. Bölgede Beyrut'a rakip çıkabilecek Kahire, Şam, İskenderiye gibi tarihi metropol kentleri askeri darbelerden, boğucu siyasi yapıdan ve baskılardan dolayı rakip çıkmayı bırak adını bile duyuramadı. Asıl konuya geliyoruz. Bu dönem ne dönemiydi biliyor musunuz? Petrollerle servete servet katma dönemi. Körfez Arap ülkelerinin artan petrol gelirleriyle zenginleştiği dönem. Lübnan bir tüccar cumhuriyetiydi ve bu ekonomik açıdan avantajlıydı. Ama modern devlet kurumlarını, bilhassa da silahlı kuvvetleri inşa etme ve geliştirme açısından çok da iyi değildi. Bütün Arap ülkelerinde gördüğümüz gibi Lübnan'ın da toplumsal koşulları iç savaş için gayet uygun koşullardı. Lübnan toplumu mezhepsel olarak bölünmüştü. Maruni Hristiyanları, Şiiler, Sunniler, Durziler. Bu mezhepsel çatışmalar yüzünden ülkenin üst kimlik inşa etme çabası da mümkün olmadı. Siyasal sistem mezhepsel temsiliyet üzerine kuruluydu. Hatta ülkede nüfus sayımı bile yapılmıyordu. Mezhepsel grupların siyasi temsiliyeti nüfus içindeki paylarıyla orantılı olduğu için. Bu yıllarda Lübnan'daki sorunların üzerine sorun katacak, mezhepsel sorunu ciddi bir şekilde sarsacak ciddi bir gelişme daha vardı. Filistinli mülteciler. 1948 yılında İsrail'in kuruluşu ile başlayan Arap-İsrail Savaşı sonucunda on binlerce Filistinli aile Lübnan'a iltica etti ve mülteci kamplarına yerleştirildi. Filistinliler ilk yıllarda sorun yaratmadı. Ancak Lübnan kısa süre içinde Orta Doğu'da esen Arap milliyetçiliği rüzgarı ve Soğuk Savaşı'nın bölgede yarattığı siyasi mücadelelerin etkisini yakından hissetmeye başladı. Böylece Lübnan'daki hassas mezhepsel dengelere dayanan siyasi sistem etkisini kaybetti. İşte böyle ülkedeki siyasi gerilimler 1958'de iç savaşa dönüştü. Bu da Amerika gibi küresel bir gücün ülkeye doğrudan askeri müdahalesinin yolunu açtı. Biraz dersler mi çıkarmalıyız acaba bu konudan? Benziyor yani bazı şeylere. Konumuza geri dönelim. Amerika girdikten sonra kısa süreli çatışmaların büyümesini engellese de Lübnan'da yaşanan kısa süreli normalleşme çok sürmedi. Ülkede giderek büyüyen siyasi, iktisadi ve toplumsal sorunlara çözüm bulunamadı. Nitekim iktisadi çöküş, toplumsal gerilimler, ideolojik çekişmeler, ülkeye yerleşen Filistinli silahlı gruplar ve güneyde beliren İsrail tehdidi gibi gelişmelerin tesiriyle Lübnan 1975'te yeni bir iç savaşa sürüklendi. Bu seferki bir öncekinden daha uzun sürecek, daha kanlı olacak ve ülkede büyük bir yıkıma yol açacaktı. ...13 Nisan 1975 sabahı Doğu Beyrut'ta bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 4 kişi öldürüldü. Saldırıdan Filistinlileri sorumlu tutanlar Filistinlileri taşıyan bir otobüse saldırdı. Yolculardan 27'si hayatını kaybetti. 19'u yaralandı. İşte böyle Lübnan iç savaşı başladı. Evet, gerçekten bu yüzden. El-Had, El-Ahdar adı verilen, yani yeşil çizgi adı verilen bir sınırla Lübnan ikiye bölündü. Ciddi ciddi. Çizginin anlamı yeşil çizgi ya, o olan böyle ağaçlarla kaplanmış bir hat oluşturmuş, bir çizgi oluşturmuş. Merak edenler fotoğrafına bakabilir, Google'da çok kolay bulabilirsiniz. Lübnan yeşil çizgi yazarsanız eğer. Yani böyle ikiye bölünmüş ülke. Yüz binlerce insan evlerinden edildi, çeyrek milyon insan temelli Lübnan'dan göç etti. Tabii bir ülkede iç savaş olur da orada işgal olmaz mı? Lübnan bu süre boyunca iki kez işgal edildi. 1976 Suriye, 1982 İsrail tarafından. 1980'lerin sonuna gelindiğinde iç savaşın tarafları artık birbirini tüketmişti. Üstüne üstlük Filistin direnişinin liderliği ülke dışına atılmış, Filistinli silahlı gruplar İsrail'in de katkılarıyla yok edilmişti. Lübnan'daki Filistinli mülteciler de süre giden baskı altında sindirilmişti. Bir anlaşma yapılmıştı. Taif Anlaşması'nın mimarlarından olan iş adamı Refik Hariri, iç savaş sonrası Lübnan'ın ilk başbakanı oldu. Başkanlığı üstlenen Hariri, Lübnan'ı yeniden ayağa kaldıracak imar projeleriyle bir umut olsa da savaşın izleri bu hamlelerle silinmeye çalışsa da Beyrut eski ihtişamlı günlerine geri dönemedi. Lübnan özellikle güvenlik bakımından son derece kırılgan kalmaya devam etti. İç savaşa katılanlar büyük oranda silahsızlandırılmıştı. Ancak Lübnan ordusu aradan 30 yıl geçmesine rağmen ülkedeki tek silahlı güç kalamadı. İsrail 2000, Suriye ise 2005 yılına kadar Lübnan'dan güçlerini çekmedi. En önemlisi de Lübnan'da yeni bir silahlı güç ortaya çıktı. Devlet içinde devlet haline gelen Hizbullah. Adını çok duymuşsunuzdur. İran tarafından silahlandırılan ve desteklenen Hizbullah, İsrail için bir tehdit olarak görüldü. Ki haksız da değillerdi. Hizbullah, İsrail toprakları içinde yüz binlerce saldırı düzenledi. Bugün Lübnanlılar, 2019 sonbaharında başlayan protesto gösterileri, sokak olayları, siyasi çekişmeler, COVID-19 salgını ve 2020 yazında Beyrut limanında yaşanan büyük patlamanın, bu patlamayı açalım isterseniz, bu patlamanın sebebi liman ambarında gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı halde biriktirilen 2750 ton amonyum nitrattı. Bakımı da güzel yapılmayınca liman patladı. Bütün bunlarla birlikte Lübnanlılar hiç tartışmadıkları bir meseleyi dile getiriyorlar bugün. Lübnanlılık. Lübnanlılara göre bütün sıkıntıların asıl sebebi mezhepsel temelli siyasi sistem ve bunun ortadan kaldırılıp mezhepler söz konusu olmadan Lübnanlılık isteklerini dile getiriyorlar. Kuşkusuz Lübnan'da birleştirici bir ulusal aidiyet ya da bunun en gerçekçi ifadesi sayabileceğimiz Lübnanlılık söz konusu olduğunda kimlik meselesi her daim ikinci değerlendirilmesi gereken mesele olarak görülüyor. Şu anki haliyle Suriyelilik, Araplık, Müslümanlık, Hristiyanlık ya da Fransızlık olmadan Lübnanlılığın sağlam bir kimlik olarak algılanması neredeyse imkansız gibi gözüküyor. Yani bir milliyetçilik fikri toplum arasında oluşturulması şu an günümüzde çok zor Lübnan'da. Evet, milliyetçiliğin önemini işte burada Lübnan örneğinde anlıyoruz. Hani başta biraz ders mi çıkarsak dedim ya, her iki taraftan da, her iki yönden de bakıp milliyetçiliği doğru düzgün yaşayıp asıl anlamı için asıl ülkeye ve topluma ne kadar zararı veya yararı varsa tartabilip ona göre davranmamız gerekiyor. Lübnan'da şu an benzin kuyrukları, elektrik kesintileri, çöp yığınları, sokaklarda ağır silahlarla gezen siviller ve birbiri ardına çıkan çatışmalar gibi çok can sıkıcı olaylar var. Aynı Feyruz'un güzel sesiyle dizelere döktüğü gibi şehrim söndürdü ışıklarını. Kapattı kapılarını ve gökyüzünde yapayalnız kaldı geceyle beraber. Beyrut küllerin şanına sahip şimdi. Şehrim söndürdü ışıklarını, elinin üstünde tuttuğu bir çocuğun kanıyla kapattı kapılarını ve gökyüzünde yalnız kaldı geceyle beraber. Li Beyrut min kalbi selamun li Beyrut. Sınır etkisini dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum. Programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.